Ayrım 5.
Neden hep çay içiyorsunuz? Biraz da vodka içsenize. Küçük bir şişe ile kadehi misafirin önüne sürüyor, bunu yaparken de yüzü sinsi bir hal alıyordu. Arabacı kabul etmeyerek, "Hayır, kullanmam," diyordu. "Beni zorlamayın, Aksinya Stepanova. Ne biçim adamsınız siz? Hiç arabacı olur da içmez olur mu? Bekar dediğin içmeden yapamaz. Hadi buyurun, buyurun." Arabacı yan gözle bir vodkaya, bir de dadının sinsi yüzüne bakıyordu. Bu anda kendi yüzü de daha az sinsilik ifade etmiyordu. Sanki, "Yo, beni faka bastıramazsın koca cadı," demek istiyordu. "İmkanı yok, içemem. Bizim işimiz bunu götürmez. Bir esnaf içebilir çünkü belli bir yerde oturur. Bizlerse her zaman göz önünde, halk içindeyiz, öyle değil mi? Meyhaneye uğrarsın, bir de bakmışsın atın kaçıp gitmiş. Sarhoş olursan daha da kötü, ya uykuya dalar yahut arabadan düşersin. Bizim işimiz böyle işte. Günde ne kadar kazanıyorsunuz Danilo Semyonovic?" "Gününe göre. Gün olur bir yeşil çıkarırsın, gün olur metalik bile kazanamazsın. Gün güne uymaz. Bugünlerde işler büsbütün kesat. Kendiniz de biliyorsunuz, arabacılar tümen tümen. Ot ateş pahasına, müşterilerse hep cebi delik. Hep atlı tramvaya binmeye bakıyorlar. Ama yine Allah'a şükür geçinip gidiyoruz işte. Sırtımız pek, karnımız tok. Başka bir insanı da pekala mesut edebiliriz." Arabacı yan gözle Pelageya'ya bakar. "Bizden hoşlanırlarsa..." Grisha daha sonra neler konuşulduğunu duymadı. Kapıya annesi geldi. Onu çocuk odasına, dersine çalışmaya gönderdi. "Hadi git dersine çalış. Burada konuşulanları dinlemek senin işin değil." Grisha odasına dönerek okuma kitabını önüne koydu. Ama aklına bir şey girmiyordu. Gördüğü, işittiği şeylerden sonra kafasında bin bir soru belirmişti. Ahçı kadın evleniyor diye düşünüyordu. Çok tuhaf, anlamıyorum, ne diye evleniyorlar. Annem babamla amcamın kızı Verochka Pavel Andreyich ile evlenmiş. Şu var ki babamla Pavel Andreyich ile olur ya evlenebilir. Onların altın köstekleri, güzel elbiseleri var. Ayakkabıları her zaman pırıl pırıl. Ama bu kırmızı burunlu, keçe çizmeli, korkunç arabacı ile evlenmek... Dadım, zavallı Pelageya'nın evlenmesini neden istiyor acaba? Misafir mutfaktan çıktıktan sonra Pelageya odalara girip çıkarak öteberiyi temizlemeye başladı. Hala heyecanı geçmemişti. Yüzü kıpkırmızıydı. Korkmuş bir hali vardı. Elindeki süpürgeyle döşemeye şöyle böyle dokunup geçiyor, her köşeyi de üst üste 5 defa süpürüyordu. Uzun zaman annemin odasından çıkmadı. Yalnızlığın ona zor geldiği anlaşılıyordu. İçinden geçenleri anlatacak, dert yanacak birini arıyordu. Annemin söze başlamadığını görünce homurdana homurdana "gitti" dedi. Annem gözünü elindeki işlemeden kaldırmadan, "İyi adama benziyor, içkisi yok, kendi halinde." Pelageya birden parlayarak, "Ne diyorsunuz hanımefendi? Evlenmem, vallahi de evlenmem, billahi de evlenmem." "Budalalık etme, küçük değilsin artık. Bu iş şakaya gelmez. İyi düşün taşın. Boşuna bağırıp çağırmadan bir şey çıkmaz. Doğru söyle, hoşuna gidiyor mu?" Pelageya utanıp kızararak, "Aman neler söylüyorsunuz hanımefendi? Kimi zaman öyle şeyler söylüyorsunuz ki vallahi..." Grisha, "Hoşuma gitmiyor dese ya," diye düşündü. "Ama neden azlı şeysin? Hoşuna gidiyor mu?" "Ama hanımefendi, o ihtiyar." Öbür odadan dadı Pelageya'ya çıkıştı. "Neler uyduruyorsun orada? Daha 40'ında bile yok. Hem genç adam senin neyine, yüz güzelliği neye yarar? Sen evlen de üst tarafına bakma." Pelageya, "Vallahi evlenmem," diye bağırdı. "Saçmalama. Bey, paşa mı istiyorsun? Senin yerine başka biri olsa öpüp de başına koydu böyle kısmeti. Sense evlenmem de evlenmem diye tutturmuşsun. Gözün hep postacılarda, öğretmenlerde. Biliyor musun hanımefendi, Grisha'ya gelen öğretmen var ya, Pelageya ona hep yiyecekmiş gibi bakıyor. Seni gidi utanmaz seni." Hanımefendi Pelageya'ya, "Sen bu Danilo'yu daha önce görmüş müydün?" diye sordu. "Nerede göreceğim? İlk olarak bugün görüyorum. Aksinya, bu kahrolasıcı adamı da nereden getirip bela etti başıma?" Pelageya öğle yemeğini dağıtırken masadakiler onun yüzüne bakıp arabacısını alaya alıyorlardı. O pancar gibi kızanıyor, zoraki bir gülümseyişle, "Grisha, anlatılıp evlenmek ayıp, pek ayıp bir şey," diye düşünüyordu. O gün bütün yemeklerin tuzu fazlaca kaçmıştı. İyi kızartılmamış piliçlerin kanı damlıyordu. Üstelik de ikide bir Pelageya'nın elinden kaplar, bıçaklar çürüyen bir raftan düşer gibi düşüyordu. Ama içinde olup bitenleri bildikleri için kimse onu paylaşmıyordu. Yalnız bir defa babam öfkeyle peçeteyi fırlatarak anneme, "Nedir bu sendeki herkes evlendirmek hevesi?" dedi. "Neyine gerek senin? Bırak kendileri istedikleri gibi evlensinler." Yemekten sonra komşu ahçı kadınlarla hizmetçiler mutfağa damlamaya başladılar. Akşama kadar fiskoslar işitildi durdu. Hayret, bu evlenme işini nereden duymuşlardı? Gece yarısı uyanan Grisha odasında perde arkasında dadı ile ahçı kadının fısıldaştıklarını duydu. Dadı boyuna kandırmaya çalışıyor, ahçı kadın da bir ağlıyor bir gülüyordu. Bundan sonra uykuya dalan Grisha rüyasında sarhoş bir ejderha ile bir cadının Pelageya'yı kaçırdıklarını gördü. Ertesi gün her şey sakinleşti. Mutfak hayatı sanki arabacı dünyada yokmuş gibi eski halini aldı. Yalnız arada bir dadı yeni şalını omuzuna atıp muzaffer, sert bir tavır takınıyor, galiba müzakere için bir yere giderek bir iki saat kayboluyordu. Pelagaya'nın arabacı ile görüştüğü yoktu. Adını andıkları zaman da kızarıp bağırıyordu. Yerin dibine batsın, onu mu düşüneceğim? Tüh! Bir gün Pelagaya ile dadının büyük bir gayretle bir şeyler kesip biçtikleri bir sırada Grisha'nın annesi mutfağa girip dedi ki, onunla tabii evlenebilirsin Pelagaya. Bu senin bileceğin iş. Ancak şunu iyi bil ki o burada oturamaz. Mutfakta yabancı birisinin oturmasının hoşlanmadığımı bilirsin. Dikkat et ha, unutma. Seni geceleri de bırakmam. Bunu da iyice aklına koy. Ahçı kadın. Ama ne diyorsunuz hanımefendi dedi. Ne diye onu başıma sarıyorsunuz? Patlasın inşallah. Bu beş belası herif de nereden çıktı? Bir pazar sabahı mutfağa şöyle bir göz atan Grisha şaşkınlıktan dona kaldı. Mutfak ağzına kadar insanla doluydu. Bütün komşu ahçı kadınlar, iki polis, bir başçavuş, Filka adlı bir erkek çocuk da oradaydı. Bu Filka çoğu zaman çamaşırlık etrafında dolaşır, köpeklerle oynardı. Bugünse saçları taranmıştı, elinde sırma örtülü kutsal resimleri tutuyordu. Mutfağın ortasında Pelagaya duruyordu. Yeni bir basma entari giymiş, başına çiçek takmıştı. Yanında arabacı yer almıştı. Gelinle güvey ikisi de kıpkırızı kesilmişlerdi. Ter içindeydiler. Durmadan gözlerini kırpıştırıp duruyorlardı. Uzun bir sessizlikten sonra başçavuş galiba vakit geldi dedi. Pelagaya yüzünü çarpıtarak hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Başçavuş masadan kocaman bir ekmek alıp dadının yanına oturdu. Kutlamaya başladı. Arabacı başçavuşa yaklaştı. Yerlere kadar eğilerek selam verdi, elini öptü. Aynı şeyi Aksinya'nın önünde de yaptı. Pelagaya makine gibi onun hareketlerini tekrarlıyor, eğilerek selamlar veriyordu. Derken dış kapı açıldı. Mutfağı beyaz bir sis kapladı. Bütün kalabalık avluya çıktı. Grisha ahçı kadının hıçkıraklarına kulak vererek "Vah zavallı vah, onu nereye götürüyorlar?" diye düşündü. "Annemle babam niye kurtarmıyorlar onu?" Nikahtan sonra akşama kadar çamaşırlıkta şarkı söylendi, armoni çalındı. Annem dadıdan vodka kokusu geliyor diye bu düğünler yüzünden semaver koyacak kimse yok diye kızıp duruyordu. Girişe yattığı zaman Pelagaya hala dönmemişti. Zavallı, şimdi karanlıkta ağlıyordur. Arabacı da ona sus sus diyordur diye düşünüyordu. Ertesi gün ahçı kadın yine mutfaktaydı. Arabacı da bir aralık içeri girdi, anneme teşekkür etti. Pelagaya'ya sert sert bakarak hanımefendi dedi, ona göz kulak oluverin. Annesinin babasının yerini tutun. Aksinya Stepnova, siz de onu gözünüzden ayırmayın. Her şeyin yol yordamınca olmasına dikkat edin. Yaramazlık falan yapmasın. Sonra hanımefendi lütfen aylığına karşılık bana 5 ruble verin. Yeni bir hamut alacağım. Grisha'ya yine iş çıktı. O güne kadar Pelagaya serbestçe kimseye hesap vermeden istediği gibi yaşıyordu. Birdenbire hiç sebep yokken onun gidişatı her şeyi üzerinde nedense hak kazanan bir yabancı çıka geliyor. Bunları düşünen Grisha'nın içine bir hüzün çöktü. İnsan zorbalığın, bu zavallı kurbanın candan gözleri yaşararak okşamak istiyordu. Kilerdeki elmaların içinden en büyüğünü seçti, usulca mutfağa girdi. Elmayı Pegeleya'nın avucuna sıkıştırarak ok gibi fırlayıp dışarı çıktı. Pirişibiyev Çavuş. Pirişibiyev Çavuş. Siz Eylül'ün 3'ünde polis Regine, muhtar Alpoyova, ikinci muhtar Etimova, üyelerden Ivanov'la Garvilova, bunlardan başka 6 köylüye daha hem sözle hem el kaldırarak hakaret etmişsiniz. İlk üçüne de ayrıca ödevleri başında hakaret etmişsiniz. Suçunuzu kabul ediyor musunuz? Tıraşı uzamış, buruşuk yüzlü bir adam olan çavuş hazır ol vaziyeti aldı. Kısık, boğuk bir sesle ayrı ayrı her söze hakkını vererek komuta eder gibi anlatmaya başladı. Komutanım, sayın yargıç dedi. Kanunun bütün hükümleri gereğince bu meselenin bütün ayrıntılarını anlatmak gerekmektedir. Suç bende değil, onlarda. Bütün bu işler, Allah rahmet eylesin, hep şu ölü ceset yüzünden çıkmıştır. Ayın üçünde ailem Anfisa ile ağır ağır namusumuzla yürüyorduk. Derken ne görelim? Kıyıda bir ölü cesedi. Kalabalık başında toplanmış. Ne halkla buraya toplandınız diye sordum. Niçin, neden, kanun halkın bir araya toplanmasına müsaade etmiş midir? Dağılın diye bağırdım. Halkı evlerine yollamaya, dağıtmaya başladım. Polise cebir kullanarak halkı dağıtmasını emrettim. Müsaade edin, siz ne polisiniz ne de muhtar. Halkı dağıtmak sizin vazifeniz mi? Salonun bir köşesinden vazifesi değil, vazifesi değil sesleri işitilir. Ondan bize rahat yok. 15 yıldır çekmediğimiz kalmadı. Askerden döndü döneli, köyden kaçıp gitsek daha iyi. Herkesi bıktırdı, usandırdı. Şahit olarak dinlenen muhtar, doğrudur Bay Yargıç dedi. Bütün köy halkı şikayetçi. Onunla yaşamak imkansız. Kutsal tasvirlerle bir tören yaparız. Bir düğün yahut herhangi başka bir iş olur. Her yerde bağırır, çağırır, gürültü çıkarır. Ortaya nizamlar atar, çocukların kulaklarını çeker. Kadınları sanki kayınbabalarıymış gibi işin içinde iş olmasın diye gözetler durur. Demin de bir bir köy evlerini dolaşıyor, ateş yakmayın diyordu. Şarkı söylenmesi için kanun yokmuş. Yargıç, durun ifadenizi sonra tamamlarsınız. Şimdi Prişibeyev anlatsın, devam edin. Çavuş homurdanarak, baş üstüne der. Siz sayın bayım, buyurdunuz ki haltı dağıtmak vazifem değilmiş. Pekala, ya düzensizlik olursa, halkın münasebetsizlik etmesine müsaade mi etmeli? Halka hürriyet verileceği nerede yazılı? Buna müsaade edemem. Ben onları dağıtmaya, paylamaya kalkışmazsam bu işi kim yapar? Doğru nizamları başka bilen yok ki. Diyebilirim ki sayın yargıç, koca köyde halka karşı nasıl davranılacağını yalnız ben bilirim. Her şeyden anlarım. Köylü değilim, çavuşum, emekli çavuşum. Jivarşova'da kerargahta hizmet ettim. Emekliye ayrıldıktan sonra itfaiyeye girdim. Sonra hastalığımdan dolayı oradan da çıktım. Erkek klasik ortaokulunda mübasırlık ettim. Bütün nizamları bilirim. Köylü ise basit insandır. Bir şeyden anlamaz. Kendi menfaati için de beni dinlemesi lazım. Mesela şu işi ele alalım. Halkı dağıtıyordum. Kıyıda ise kum üstünde ölü bir insanın boğulmuş cesedi yatıyor. Ben hemen soruyorum. Ne münasebetle burada yatıyor? Buna nizam mı denir? Polis niçin buna seyirci kalıyor? Polise neden üstlerine haber vermiyorsun? Belki rahmetli kendi kendine boğulmuştur. Belki de bunda bir Sibirya kokusu vardır. Belki de bir cinayettir diyorum. Gel gelelim şu polis Jikin hiç aldırış etmiyor. Sadece sigarasını tüttürüyor. Emir vermeyi nereden öğrendiniz? Bu yetkiyi size kim verdi? Sen olmadan işimizi bilemez miyiz diyor. Ben de budala herif diyorum. Bilmiyorsun işte. Bilsen böyle eli kolu bağlı durmazdın. Ben daha dün jandarma komutanına haber verdim diyor. Ben de ne münasebetle jandarma komutanına haber veriyorsun? Kanunun hangi maddesine dayanarak diye soruyorum. Bu gibi şeylere, boğulma, asılma vesaire gibi şeylere jandarma komutanı nasıl karışırmış diyorum. Bu iş savcının işidir. Burada en iyisi savcıya, yargıç baylara haber vermektir. Her şeyden önce bir zabıt tanzim edilip sulh yargıçlığına göndermelisin. Ama polis hem dinliyor hem gülüyor. Köylüler de öyle. Hepsi güldüler Bay Yargıç. Yemin etsem başım ağrımaz. Bu gülüyordu, şu da gülüyordu, Jikin de gülüyordu. Ne diye böyle sırıtıp duruyorsunuz dedim. Polis de bu gibi işlere sulh yargıcı karışmaz demesin mi? Bu sözleri işitince kan beynime sıçradı. Çavuş polis Jigin'e dönerek sen söyle polis öyle demedin mi diye soruyor. Öyle dedim. Şu halkın önünde sulh yargıcı böyle işlere karışmaz dediğini herkes duydu herkes. Bunu işitince başıma kaynar su döküldü sandım. Her yanım ürperdi. Bir daha söyle bakayım kerata dedim. Bir daha söyle. Aynı sözleri tekrarladı. O zaman sen ne hakla Bay Yargıç için böyle konuşuyorsun dedim. Polis olduğun halde hükümete nasıl karşı geliyorsun? Bilmiyorsun ki bu çeşit sözler için, böyle yakışıksız hareketler için Bay Yargıç seni jandarma komutanlığına gönderir. Muhtara da bilmiyorsun ki diyorum bu gibi siyasi sözler için Bay Yargıç seni sürebilir. Sulh yargıcı selahiyeti dışına çıkamaz. Ancak küçük işlere bakar demesin mi? Böyle söyledi herkes de duydu. Bu sözlerle hükümet otoritesini kırmaya nasıl cesaret ediyorsun diyorum. Benimle diyorum böyle alay etmeyin ha. Ayaklarınızı denk alın sonra işiniz dumandır. Varşova'da iken yahut erkek klasik ortaokulunda bu bahsler iken uygunsuz söyler işitir işitmez o saat polis yok mu diye sokağa bağırırdım. Buraya gel polis efendi der her şeyi ona bir bir anlatırdım. Ama burada kime anlatırsın ki? Artık çileden çıkmıştım. En çok halkımızın bu başı bozuk saygısızlık içinde kendisini unutup gitmesi bana dokundu. Kollarımı sıvadım. Tabii pek sert değil ama işte şöyle yollu yordamınca hafifçe sayın yargıç size karşı bir daha böyle sözler söylemeye kalkışın olmasın diye. Muhtarı korumak için polis işe karıştı. Ben tabii polise de veriştirdim. Derken iş büyüdü bay yargıç. Dayak atmadan olur mu? İnsan budalayı dönmezse vebali boynunda kalır. Hele işin içinde iş olursa, düzensizlik varsa. Ama müsaade edin, bu düzensizliğe bakacak insanlar var. Jandarma var, muhtar var, jandarma komutanı var. Jandarma her şeyi göremez. Hem jandarma benim gördüğüm gibi görmüyor ki. Bir türlü anlamıyorsunuz. Bu sizin işiniz değil ki. Ne dediniz, ne dediniz? Benim işim olmaz, olur mu hiç? Şaşılacak şey doğrusu. El alem münasebetsizlik edecek, benim işim değilmiş. Onları dövmeyip de övüp göklere mi çıkarmalı benim işim? Bakın, şarkı söylemeyi yasak ettiğim için size şikayet ediyorlar. Şarkı karın doyurmaz ki, işlerini güçlerini bırakıp şarkı söylüyorlar. Bir de geceleri ışık yakıp oturmak adetini çıkardılar. Yatıp uyumak lazım, onlarsa konuşup gülüyorlar. Defterimde hepsi yazılı, hepsi. Yazılı olan ne? Işıkla kimlerin oturdu? Pirişi Beyev cebinden yağlı bir kağıt çıkarıyor, gözlüklerini tokuyor, okumaya başlıyor. Işıkla oturan köylülerin adları: İvan Prohoriv, Sava Mikiforov, Piotr Piotrov, bir askerin dul karısı olan Şuşturova, Semen Kriskov'la ahlaksızca, kanunsuzca beraber yaşıyor. Ignat Sivochkov büyücülükle uğraşır. Karısı Mavrova da cadıdır. Geceliğin öbür köylülerin ineklerini sağar. Yargıç: Yeter artık diyor, şahitlerin ifadesini almaya başlıyor. Pirişipeyev çavuş gözlüklerini alnına kaldırır. Kendinden yana olmadığı belli olan yargıca şaşkın şaşkın bakar. Patlak gözleri parlar, burnu kıpkırmızı olur. Şahitlere bakar. Yargıcın ne diye bu kadar heyecanlandığını bir türlü anlayamaz. Salonun her yanından niçin güç tutulan kahkahalar geldiğini anlayamaz. Verilen kararda onun için anlaşılmaz bir şeydir. Bir ay hapis. Ellerini açarak, niçin, hangi kanuna dayanarak diye sorar. Artık onun için dünyanın değiştiği apaçık bir gerçektir. Bu dünyada yaşanmaz artık. Kafasına ümitsiz acı düşünceler üşüşür. Ama mahkemeden çıkınca köylülerin bir yerde toplanıp bir şey konuştuklarını gördüğü zaman hala kurtulamadığı bir alışkanlıkla yine hazır ol vaziyeti alıp kısık sert bir sesle "Hey millet, toplanmayın, dağılın bakalım. Herkes evine" diye bağırıyor. Yayın balığı. Bir yaz sabahı etrafta çık yok. Kıyıda yalnız Ağustos böcekleri cırlıyor. Bir de kim bilir nerede dişi bir kartal hafif hafif ötüyor. Gökyüzünde dağılmış kar tanelerini andıran hafif bulutlar hiç kımıldamadan duruyor. Yapılmakta olan deniz hamamının yanında, söğüt ağacının yeşil dalları altında, uzun boylu, saçı sakalına karışmış, kızıl, kıvırcık saçlı, zayıf bir köylü olan Dülger Gerasim suda çırpınıyor, oflayıp pufluyor, gözlerini sık sık açıp kapayarak söğüt ağacının kökleri altından bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Yüzü ter içinde. Gresim'in bir iki adım ötesinde gırtlağına kadar suya gömülmüş olan Dülger Lübim duruyor. Lübim üç köşe yüzlü, çekik, çinli gözlü, genç, kambur bir köylüdür. Gresim de Lübim de pantolonlarını, gömleklerini çıkarmamışlardır. İkisi de bir saatten fazla zamandan beri suda bulundukları için soğuktan mosmor kesilmişlerdir. Kambur Lübim sıtma tutmuş gibi tir tir titreyerek "Niçin boyunu elinle kakıp duruyorsun?" diye bağırır. "Aptal, tutmaya baksana, yoksa kaçar gider melun, tut diyorum sana." Gerasim gırtlaktan değil de mideden gelen kısık boğuk bir sesle "Kaçmaz, nereye kaçacak? Kök altında öyle bir daldı ki kayıyor cenabet, tutulacak yanı yok ki. Sen onu kulaklarından yakala, kulaklarından. Görünmüyor ki kulakları. Dur, bir yerinden yakaladım. Dudağından ısırıyor kerata. Dudağından çekme, çekme, kaçırırsın. Kulağından tut, kulağından. Elle ne diye itiyorsun? Allah cezanı versin. Ne budala herifsin sen? Tut hadi." Gerasim alaylı alaylı, "Tut, tut. Emirci kesildin başıma. Kendin geldi tut bakalım kambur şeytan. Niye duruyorsun? Elimden gelse tutardım ama şu küçücük boyumla kıyı altında nasıl dururum? Orası derin. Canım derin olsun, yüzerek gelsene." Kambur kollarıyla suyu kulaçlayarak Gerasim'e yaklaşır, dallara yapışır. Ama ayakta durmaya kalkışınca su başını tepesine kadar örter. Suyun üstünde bir takım hava kabarcıkları belirir. Gözlerinin akını kızgın kızgın çevirerek, "Derin olduğunu söylememiş miydim? Senin boynuna mı oturayım? Canım köklerin üstüne çıksana, kökler bir alay, basamak basamak." Kambur tabanıyla kökü yoklayıp birden birkaç dala tutunarak üzerine çıkar. Muvazene elde edip yeni durumunu sağlamlaştırdıktan sonra aşağıya sarkar. Ağzına su kaçırmamaya çalışarak sağ ile kökler arasında araştırmaya başlar. Kökleri kaplayan su yosunları üstünde kayan, su nebatları arasında kaybolan eli bir yengecin dikenli kıskaçlarına dokunur. Lübüm, bir sen eksiktin kerata diyerek yengeci tutup öfkeyle kıyıya fırlatır. Nihayet eli Gerasim'in eline dokunuyor, sonra da aşağı kayarak soğuk kaypak bir şeye rastlıyor. Lübüm gülümseyerek, hah işte yaman şey vallahi, bırak da şimdi kulaklarında. Dur dirseklerine itme beni, ben onu şimdi tutarım, şimdi. Ah bir yakalayabilsem. Ama nasıl da kök altına sokulmuş, tutulacak yeri yok ki. Kafasına kadar insan uzanamıyor, yalnız ele geliyor. Şu ensemdeki sivrisineği öldürsene, ısırıyor. Ben şimdi onu kulağından tutarım. Yandan it, yandan, parmaklarınla dürt. Kambur ağzını şişirip nefesini tutar. Gözlerini fal taşı gibi açar. Parmakları balın kulakları ardında değiyormuş gibi gelir ona. Ama birden sol eliyle tuttuğu dallar kırılır, muvazenesini kaybederek suya dalar. Kıyıya doğru su halkaları kaçışmaya başlar. Düştüğü yerde hava kabarcıkları görülür. Kambur yüzerek çıkar. Oflaya puflaya dalları tutar. Gerasim kısık sesiyle, boğuluyorsun herif, benden sorarlar sonra seni. Allah cezanı versin, çık oradan, ben kendim çıkarırım. Sövüp saymaların bini bin para. Güneş de yakıyor mu yakıyor. Gölgeler kısalıyor. Salyangoz boynuzları gibi kabuğu içine çekiliyorlar. Güneşte ısınan uzun otlar bal kokusunu andıran kuvvetli bir koku saçmaya başlıyorlar. Neredeyse öyle olacak ama Gerasim'le Lübim hala söğüt altında çabalayıp duruyorlar. Kısık pes bir sesle soğuktan titreyen iniltili tenor sesi yaz gününün sessizliğini ikide bir bozuyor. Kulağından çek kulağından, ben oradan iterim. Koca yumruğunu ne diye sokuyorsun? Budala yumruğunu sokma, parmağını sok, yandan gir, soldan soldan, sağda bir çukur var. Oraya girersen cehennemi boylarsın sonra. Dudağından çek dudağından. Bir kırbaç sesi işitilir. Çoban Yevim'in tatlı inişten sulanmaya getirdiği sürü tembel tembel suya doğru iner. Tek gözlü, ağzı çarpık çökmüş bir çoban başını aşağı sarkıtıp ayaklarına bakar. Suya ilk önce koyunlar, sonra atlar, en son inekler girer. Lübim'in sesi işitilir. Aşağıdan itsene, parmağını geçir, sağır mısın, nesin? Yefim bağırır. Ne tutuyorsunuz ahbaplar? Yayın balığı bir türlü çıkaramıyoruz. Köklerin altına daldı, yandan yandan çevir. Yefim bir dakika gözlerini balıkçılara diker, sonra çarıklarını çıkarır, omuzlarından torbayı atar, gömleğini çıkarır. Sabırsızlıktan pantolonu çıkarmaya vakti kalmaz. İstavroz çıkararak zayıf, kara kuru ellerini sallar, pantolonu ile suya girer. 5-10 adım çamurlu kıyıdan yürür, sonra yüzmeye başlar. Durun çocuklar, boşuna çıkarmayın onu, sonra kaçırırsınız, bu iş bilmeden olmaz.